Ayrım 16.
Sayfa 37. Sosyal politikaya yön veren düşünce akımları. Orta çağın feodal yapısının ortaya çıkardığı kapalı tarım toplum yapısı, 18. yüzyılda büyük bir değişime uğramıştır. Toprağın temel değer ifadesi olduğu orta çağ ekonomik yapısı ve onun şekillendirdiği sosyal yapı, sanayi devrimi etkileriyle hızlı bir dönüşümün içerisine girmiştir. Yeni ticaret yollarının bulunmasından itibaren Avrupa'da nüfuzunu sürekli arttıran burjuva sınıfı, Fransız İhtilali ile bu gücü siyasal alana taşıma imkanına da sahip olmuştur. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin de yine bu sınıf tarafından himaye edilmesi, sanayi devriminin ortaya çıkışı ile birlikte düşünce dünyasındaki çabaların da mevcut durumu izahta yoğunlaşmalarına neden olmuştur. Bu yaklaşımlar, başlangıçta zenginliklerin elde edilmesinin tek yolu olarak üretim maksimizasyonunu öngören liberal öğretiler şeklinde ortaya çıkarken, ilerleyen süreçte toplumsal yapıda meydana gelen sorunlar, sosyal protesto akımlarının güçlenmesine ve sistematik bir yapıya dönüşmesine neden olmuştur. Liberalizm. 18. yüzyıldan itibaren yaşanan iktisadi ve sosyal gelişmeler tüm dünyada önemli değişmelerin yaşanmasına neden olmuştur. Temel felsefesini tabiatçılık ve bireysellik üzerine kuran liberal düşünce, toplumu devletin ve diğer kuruluşların müdahalesinden kurtarmayı amaçlayan "bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" şeklinde özetlenen sloganları ile iktisadi düşüncelerine uygun bir sosyal yapılanmayı hedeflemiştir. Sanayi devrimi sürecinde teknolojik gelişmenin iktisadi liberalizm üzerindeki en önemli etkisi liberalizmin kapitalizme dönüşümü olmuştur. Bu dönüşüm temelde iki sosyal değişimi de beraberinde getirmiştir. Bunlardan ilki sabit sermaye yatırımlarının önem kazanması ve bunu sağlayamayan işverenlerin çalışan grubuna katılması olmuştur. İkincisi ise İşçi için gelir, işveren için maliyet olan ücretlerin bu iki grup arasında sürekli bir çatışma konusuna dönüşmesidir. Çubuk 1986, 30-31. İnsanın özgürlüğüne ulaşma çağı olarak da ifade edilen 18. yüzyıl aydınlanma çağı, kilise hakimiyetinin kırıldığı ve dogmatik vaazların yerine bilimselliğin tercih edildiği bir dönüşümü ifade etmektedir. Başta A. Smith olmak üzere aydınlanma düşünürleri, iyi tanımlanmış bir toplumsal hiyerarşinin gerekliliğine inanmış, toplumsal barış ve düzenin sağlanmasına, yoksulluğun giderilmesinden daha çok önemsemişlerdir. Platon'dan beri tartışıla gelen insanın ruhsal doğasının maddi çevre ile olan ilişkisi, aydınlanma düşünürlerinin liberal felsefelerini materyalist temele dayandırmalarıyla sonlanmıştır. Bu anlayış, liberalizme ekonomik işleyişi açıklayabilmek ve sonuçları değerlendirebilmek açısından büyük kolaylık sağlamıştır. Savaş 2261. Ancak materyalist anlayışın şekillendirdiği bireysel fayda tatmininin olumlu toplumsal sonuçlar oluşturacağı iddiası doğru çıkmamış, liberal uygulamalar büyük toplumsal sorunlara yol açmıştır. Liberalizmin politik olduğu kadar ekonomik bir teori olması da ekonomik yapıda ortaya çıkan sorunlarda liberalizmin yeni görünümleriyle kendisine ifadesine yol açmaktadır. Temelde özel mülkiyet ve piyasa ekonomisi ayakları üzerinde duran liberalizm, tarihsel süreç içinde yaşadığı krizlerden yeni bir yapı ile çıkmayı başarmıştır. 18. ve 19. yüzyıllar arasında yaşanan dönem klasik liberalizm olarak ifade edilirken, dünya savaşları, faşizm deneyimleri, sosyalizmin varlığı, liberalizmde özgürlüğün korunması yönünde bir endişe ortaya çıkarmış ve müdahaleci, Keynesyen anlayışın kabul edildiği sosyal liberalizm döneminin doğmasına yol açmıştır. 1970'li yıllarla birlikte tüm dünyada etkili olan ekonomik krizler liberalizmin yeniden bir kırılma yaşamasına ve neoliberal anlayış şeklinde ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sallan Gül 2006 22-23. Liberalizm temelleri A. Smith tarafından atılan ve daha sonra D. Ricardo ve T. Malthus tarafından geliştirilen düşünce sistemidir. Ekonomik ve toplumsal yaşantıyı yarattığı varsayılan doğal düzene her türlü müdahaleyi reddeden yaklaşım, bireysel çıkarların toplum yararına sonuçlar sağlayacağı düşüncesindedir. Klasik liberal düşüncede piyasa mekanizması ve fiyatlar sistemi her türlü ekonomik ve sosyal sorunu kendiliğinden çözümleyen gizli bir el işlevi görmektedir. Girişimcilerin çıkarları ile toplumun çıkarları aynı yönde bir uyuşma içinde olacağından sosyal sorunla karşılaşılmayacak ve devletin ekonomik ve sosyal hayata müdahalesine gerek kalmayacaktır. Güven 2001 52-53. Klasik liberallerin devlet müdahalelerinin sınırlı olmasını ifade eden düşünceleri, piyasanın ortaya çıkan geçici yoksulluk durumunu uzun vadede ortadan kaldıracağı iddiasına dayanmaktadır. Dolayısıyla A. Smith, yoksulluğu kapitalist toplumun sürekli bir niteliği olarak görmemektedir. Tekelleşmeden, kartelleşmeden ve hantal devlet uygulamalarından uzak bir piyasa işleyişinin tüm toplumun refahını sağlayacağı düşüncesi hakimdir. Spencer ve Malthus ise fakirlere yapılacak yardımları reddederek toplumsal yaşama uyum sağlayamayanların yok olmasını ifade eden doğal ayıklanma sürecini savunurlar. Ancak doğal ayıklanma süreci karşısında olan, hatta sınırlı devlet müdahalesini savunan J.C. Mill gibi klasik liberaller de mevcuttur. Liberal geleneğin devlet anlayışı sözleşmeci teoriler tarafından geliştirilmiştir. Hobbes, Locke ve Rousseau gibi geleneksel sözleşme teorisyenleri siyasal yükümlülüğün temellerini ve modern devletin varlığını sözleşme teorileriyle açıklamaya çalışmışlardır. Sözleşme yöntemi, insanların tabi olacakları her çeşit kuralın bizzat kendilerince seçilmiş olması düşüncesine dayanır. Bu durum, birey-toplum ilişkisi açısından ele alındığında, bireyleri toplumdan bağımsız kabul eden sözleşme yaklaşımı, bireylerin toplum ve onun temsilcisi sayılan devlet tarafından haklarından yoksun bırakılamayacağı düşüncesine dayanır. Sosyal sözleşme teorileri, sınırlı devlet anlayışı yönündeki siyasal çabalara büyük katkı sağlamıştır. Erdoğan 1998-7-8. Klasik liberal düşüncenin her türlü devlet müdahalesini reddeden ve piyasayı temel belirleyici kabul eden anlayışı, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlayan ekonomik olumsuzluklar, büyüyen işçi sınıfı ve onun temelini oluşturduğu Marksist ve kolektivist hareketlerin etkisiyle yeni bir yapılanmanın içine girmek zorunda kalmıştır. Klasik liberalizmin uygulama sahasında yeni alt sınıf olan işçilerin ağır çalışma koşullarında olumsuz hayat şartlarına maruz kalmaları, korunmaları ve sisteme katılımları sorunlarını gündeme getirmiştir. Klasik liberal anlayışın piyasa mekanizması ve bireycilik esaslarını kabul eden sosyal liberaller, piyasada oluşan eşitsizliklerin önlenmesi gereken bir durum olduğu düşüncesini savunurlar. Bireyin topluma ve diğer bireylere karşı sorumluluğunu ifade eden sosyal liberaller, daha çok insanın mutlu olacağı bir sistemi hedeflemektedir. Sosyal liberal düşüncenin popüler hale gelmesi, 1929 ekonomik bunalımının ardından Keynes tarafından dile getirilmiş olsa da, ilk olarak İngiltere'de 1908 Asquith hükümetinin ve 1932'de ABD'de Roosevelt hükümetlerinin programlarında yer almıştır. Sallan Gül, 2006-33-34. Sosyal liberalizm, özellikle İkinci Dünya Savaşı ile 1970'li yıllarda yaşanan petrol krizlerine değin, Avrupa'da sağlanan uzlaşının temelini oluşturmuştur. Kapitalist ekonomik sistem bir yandan serbest işleyişi ile zenginliklerin kaynağını oluştururken, diğer yandan yaşanan aksaklıklar devlet müdahaleleri ile bertaraf edilmeye çalışılmıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren başarılı bir uygulama alanı bulan sosyal liberalizmin 1970'lerde yaşanan krizlere yönelik çözümlerinin yeterli olmaması yeni bir liberal sürecin başlangıcını oluşturmuştur. Küreselleşme etkilerinin hakim olduğu yeni dönem birçok yazar tarafından klasik liberalizme dönüş olarak adlandırılmıştır. Neoliberalizm, liberal gelenekteki sosyal liberalizm ve refah devleti sapmalarına karşın liberal tezlerin yeniden canlanmasını ifade etmektedir. Bu canlanma, serbest piyasanın işletilmesi ve toplumdan bireye yöneliş olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle neoliberalizm, iktisat teorisinin bir restorasyonu ve aslına dönüş hareketi olarak da görülebilir. Ancak bu süreçte devletin rolü klasik işlevlerin yanında eğitim ve sağlık gibi başka alanları da kapsayacak şekilde genişlemiştir. Erdoğan 1998-14-15. Sosyalizm. Liberalizmin ekonomik ve sosyal etkilerine karşı bir fikir olarak ortaya çıkan sosyalizm, özellikle sanayi devriminin sonuçlarına yönelik olarak gelişme göstermiştir. Sanayi devriminin başlangıcındaki emek-sermaye ilişkisinde emeğin zayıf konumu, ücretlerin düşüklüğü, ağır çalışma koşulları, kadın ve çocukların çalıştırılması ve benzeri, sefalete mahkum olarak yaşayan büyük bir sınıfın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sosyalist düşünce, liberal düşüncenin temelinde yer alan bireycilik düşüncesine karşı toplumun bireye üstünlüğü düşüncesini geliştirmiştir. Sosyalist düşünce sistemi içinde farklı ekollerden bahsetmek mümkün olsa da genel ilkeler itibariyle bir ortaklık söz konusudur. Üretim araçlarının bireylere ait olmasının emek sahipleri için bir sömürü unsuru olacağı düşüncesinden hareketle özel mülkiyet anlayışı reddedilmekte, yerine kolektif mülkiyet hakkı ikame edilmektedir. Bireyciliğin yerine toplumun önceliği, rekabet fikri yerine kolektif ya da devlet teşebbüsü ve işçi sınıfının çıkarlarına uygun bir yapılanmanın kurulması sosyalist düşünce sisteminin yaklaşımları içerisindedir. Turan 1994-50-51. Temel ortaklıklar esas alındığında birçok sosyalist yaklaşımdan söz edebilmek mümkündür. Bunlar içerisinde ilk grubu ütopik sosyalistler olarak da ifade edilen ve üretim araçlarının ortak kullanımına dayanan bir ekonomik sistemi hedefleyenler oluşturmaktadır. Onlara göre üretim ekonomik planlamaya dayanacak ve yaratılan servet üreticilerin ihtiyaçlarına uygun dağıtılacaktır. Ütopik sosyalistler ideal toplumu şiddet ve ihtilal yoluyla değil ikna ve eğitim yöntemiyle gerçekleştirmeyi amaçlamışlardır. Her türlü sınıf savaşını ve diktatörlüğünü reddeden anlayışın önemli temsilcileri arasında Saint-Simon, Charles Fourier ve Robert Owen sayılabilir. Tocqueville ve Alper 2011-13-14. Sıra sizde 4. Ütopik sosyalist ekolün temsilcileri ve görüşleri hakkında kısaca bilgi veriniz. 19. yüzyılın liberalizm öğretisine en ciddi ve tutarlı eleştiri, bilimsel sosyalizm olarak da ifade edilen ve Karl Marx tarafından geliştirilen yaklaşımdır. 1848 yılında Marx ve Engels tarafından yazılan Komünist Manifestosu adlı eserin düşünce sisteminin temelini teşkil etmesinden dolayı yaklaşım Marksizm ya da Komünizm olarak da ifade edilmektedir. Toplumsal gelişimin sosyolojik temellerini, ekonomik nedenlerini ve özel şartlarını bir dizi tezlerle inceleyerek önerdiği çözümleri bilimsel gerçekler ve tarihsel bir yorumla sunabilme becerisinden dolayı bilimsel olarak nitelendirilmiştir. Çubuk 1986-37. Bilimsel sosyalizm, tarihi materyalizm, diyalektik, sınıf çatışması, artık değer teorisi ve kapitalizmin proletarya tarafından ortadan kaldırılacağı tezleri üzerine kuruludur. Toplumsal düzenin köklü biçimde, gerekirse devrim yoluyla değiştirilmesini, üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet hakkının devlete geçmesini ve proleterlerin egemen olduğu bir devlet düzenini hedeflemektedirler. Sosyal reformcu sosyalistler ya da revizyoncu sosyalistler olarak da ifade edilen reformistlerse, sosyal sorunların demokratik parlamenter yöntemlerle, kapitalist düzeni aşan sosyal reformlarla çözümleneceğine inanmaktadır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında güç kazanan reformist sosyalizm, kapitalist iktisadi düzenin olumsuzluklarının şiddet kullanılmadan ve antidemokratik yöntemler uygulanmadan düzeleceğini savunmaktadır. Reformistleri bilimsel sosyalistlerden ayıran bir diğer özellik de üretim mallarının kamulaştırılması noktasındadır. Bilimsel sosyalizmin topyekün bir kamulaştırma düşüncesi karşısında reformistler daha sınırlı ve özel mülkiyeti reddetmeyen bir yaklaşımı benimsemektedirler. Tuna ve Yalçıntaş 1991-184. Kamu müdahalesinin doğuşu ve gelişimi. 18. yüzyılın son çeyreğinden itibaren büyük bir hızla gelişen kapitalist sanayi geniş ölçüde sömürü hareketlerinin de konusunu teşkil etmiştir. Tarihin hiçbir döneminde görülmeyen bir hızla büyüyen işçi sınıfı yine tarihin hiçbir döneminde görülmeyen bir şekilde sefalete sürüklenmiştir. Çocuk ve kadınların başta olmak üzere farklı toplum kesimlerinin sömürüsü kentlerde derinleşen sefalete ve toplum hayatında huzursuzluklara neden olmuştur. Başlangıçta yaşananlara iktisadi ve teknik ilerlemeyi durduracağı endişesiyle kayıtsız kalan devlet anlayışının, ilerleyen süreçte toplumsal temellerin sarsılmasına kadar uzanan bu duruma müdahale etme yönünde hareket ettiği görülmüştür. Salgın hastalıkların ortaya çıkması, yoksulluğun tüm toplumda yaygınlaşması ve emek istismarının düzeyinin artması, toplum hayatının geleceğine ilişkin endişelerin de artmasına neden olmuştur. Sanayileşen toplumlardaki müdahalenin zamanı ve etkinliği farklı olsa da, devleti müdahalelerde bulunmaya iten nedenlerin dini, insani, askeri, ekonomik, siyasi ve sınıf yapısının baskısından kaynaklanan nedenler olduğunu ifade edebilmek mümkündür. Tuna ve Yalçıntaş, 1991-196-198. İngiltere'de 1802 yılında sanayide çalışan çocukların çalışma ilişkilerinin düzenlenmesine ilişkin basit bir uygulamayla başlayan müdahale anlayışı, çok kısa bir sürede geniş bir müdahale ağına dönüşmüştür. Devlet, sanayi toplumlarında ekonomik ve sosyal düzenlemelerin temel belirleyicisi haline gelmiştir. Devletin ekonomik ve sosyal fonksiyonları anayasalarda da yerini almış ve sosyal refah devleti anlayışı güç kazanmıştır. Tuna ve Yalçıntaş, 1991-199-200. Liberal devlet anlayışında toplum, devlet ve iktidar anlayışı bireye ve birey iradesine dayanır. Buna göre birey, toplumun, devletin ve iktidarın kaynağıdır. Bu anlayış çerçevesinde devletin hedefi, bireyin doğuştan sahip olduğu ve devlete devredemediği hak ve özgürlükleri korumak olmuştur. Sanayi devriminin ortaya çıkardığı olumsuz toplumsal görüntü, liberal devletin birey devlet anlayışının yavaş yavaş terk edilmesine neden olmuştur. Bu gelişmelere paralel olarak Fransız İhtilali'nin özgürlük ve eşitlik anlayışı da değişmiş, yasa önünde eşitlik anlayışı 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren sosyal devlet anlayışı içerisinde fırsat ve olanak eşitliği ile tamamlanmaya çalışılmıştır. Sosyal devlet gerek siyasal gerek ekonomik yapısı, gerek hak ve özgürlükler anlayışıyla liberal devletin temel yapısını ve kurumlarını korumuş, değişen ve gelişen sosyal ve ekonomik koşulların liberal devletin kurallarında ve kurumlarında yapılmasının zorunlu kılındığı değişiklikleri yapmıştır. Göze 2005-365. 19. yüzyılın son çeyreğinde başta Bismarck Almanyası olmak üzere görülen sosyal sigorta uygulamalarıyla kendini gösteren sosyal politik anlayışı, 20. yüzyılın başında sanayileşme ve kentleşmenin yol açtığı kötü çalışma koşullarının önlenmesi, ücretlerin iyileştirilmesi ve sosyal güvenliğin sağlanmasına yönelik düzenlemelerle devam etmiştir. Bu dönemde sanayileşen ülkeler bir yandan çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine çalışırken diğer yandan sosyal güvenlik hizmetlerine de öncülük etmiş, devletin ekonomik ve toplumsal hayata sınırlı da olsa müdahalesi başlamıştır. Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında yaşanan durgunluk, liberalizmin piyasanın tek düzenleyicisi olmasını öngören düşüncenin yerine devletin, bireyleri toplumsal ve ekonomik hayatın öngörülemeyen değişimlerine karşı güvence altına alması fikrini ön plana çıkarmıştır. Sallan Gül, 2006-145-146. Ekonomiye dolaylı bir müdahale yolu olan para politikalarını tam istihdama ulaşmak için yetersiz bulan Keynes, doğrudan nitelikli maliye politikalarıyla gerçekleşecek müdahaleleri savunur. Tam istihdama erişmek için yatırımların sosyalleştirilmesinin tek yol olabileceğini savunan Keynes, devletin çeşitli önlemlerle tüketim eğilimlerini etkileyebileceğini ifade etmektedir. Devletin müdahale alanının genişletilmesinin bireyselci liberal düşünceler tarafından şiddetli eleştirilere maruz kalmasına karşın Keynes, İktisadi yapının yıkılmasını önlemek ve bireysel girişimin başarıyla çalışabilmesi için bu müdahaleyi gerekli görmektedir. Kazgan 2002-218. Keynes, liberal bir iktisatçı olmasına karşın 1936 yılında yazdığı İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi adlı eserinde klasik iktisat anlayışına önemli eleştiriler getirmiş ve liberal çizgiden ödünler vermiştir. ekonomik dengenin her zaman tam istihdamda oluşamayacağını, eksik istihdam durumunda bir denge durumu olduğunu ifade eden Keynes, devletçe yapılacak müdahaleleri de gerekli görmüştür. Ekonomik krizlerin nedeninin fiili talep yetersizliğinden kaynaklandığını savunan Keynes, üretim hacminin tüketim ve üretim mallarına öngörülen efektif talep tarafından belirlendiğini iddia etmiştir. Sir William Beveridge'in 1942 yılında bir İngiliz sosyal güvenlik sistemi kurulması hakkında hazırladığı rapor, İkinci Dünya Savaşı sonrasında tüm ülkelerdeki sosyal reformların da esin kaynağı olmuştur. Bu rapor, modern refah devleti kuruluşunun temel ilkelerinin ilk defa dile getirilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Beveridge raporunda öngörülen sosyal güvenlik rejimi, 1930'lu yıllarda ABD'de ya da Avrupa'da yapılan kısıtlayıcı sosyal sigorta anlayışından farklılık göstermektedir. Sosyal risk ve devletin rolü hakkında yeni bir anlayış getiren rapor, sosyal güvenliğin amacını gelir güvenliğinin garanti edilerek insanı gereksinimden kurtarmak olarak tanımlar. Beveridge'in sosyal güvenlik rejimi nüfusun tamamını kapsayan, tek primle sosyal risklerin ulusal telafisini öngören tek ödenekli, merkezi bir sistemdir. Beveridge raporunda 3 amaçlı bir sosyal devlet politikası önermiştir. Bunlar aile ödenekleriyle ailelere yardım, ulusal sağlık merkezi kurularak kamu sağlığının iyileştirilmesi ve istihdamın düzenlenmesidir. Rosan Wallon, 2004-123. Devletin sosyal niteliğinin gelişiminde rol oynayan önemli etmenlerden biri de demokrasinin güçlenmesidir. Sanayi devriminin getirdiği ekonomik sorunlar kadar tetiklediği toplumsal dinamiklerin de modern sosyal politika anlayışının güç kazanmasında etkili olduğu bilinmektedir. Önce sermaye, sonra da işçi sınıfı verdikleri mücadelelerle insan hakları ve demokrasinin ilerlemesine katkı sağlamış ve aynı zamanda bu yolla kendi sorunlarını siyasete taşıyabilmişlerdir. İşçi sınıfının büyümesiyle emek ve sermaye arasındaki güç dengesizliği önemli bir ölçüde değişirken, demokrasinin işçi sınıfları tarafından etkin kullanımı dengesizliğin giderilmesinde önemli bir fonksiyon icra etmiştir. Koray, 2005-75-76. Refah devleti kavramının ilk kez Almanya'da 19. yüzyılın sonunda sosyal güvenlik alanındaki önlemleri ifade etmekte kullanıldığı görülmüştür. Kavramın gelişimi ve yaygın kullanımının ise 2. Dünya Savaşı sonrasına rastladığı görülmektedir. Refah devleti anlayışının gelişmesinde siyasal haklarda yaşanan gelişmelerin ve devletin toplumsal güçler arasında dayanışmayı güçlendirme fonksiyonunun önemli bir rolü vardır. Koray, 2005-85. Sosyal sigorta düzenlemelerinin kurumsal gelişimi incelendiğinde refah devleti uygulamalarının 4 aşama geçirdiğini ifade etmek mümkündür. Flora ve Albert, AKT Koray, 2005-186. Birinci aşama, 1888 yılındaki ilk sigorta düzenlemelerinden 1914 yılına kadar olan aralığı kapsamaktadır ki, bu dönem sigorta uygulamalarının Avrupa ülkelerinde düzenlenmeye başlandığı dönemdir. İkinci aşama, sigorta uygulamalarının yayılmaya başladığı iki dünya savaşı arasındaki dönemi kapsar. İkinci Dünya Savaşı sonrası sosyal güvenlik konusunda önemli reformların yapıldığı üçüncü aşama 1950'lere kadar uzanmaktadır. Bu aşamada tüm ülkelerde iş kazası, yaşlılık, hastalık, işsizlik gibi temel sigorta kollarında kapsayıcı uygulamalara geçilmiştir. 1950 sonrası dönemde son aşamayı ifade eder ki birleşme ve yeniden yapılanma dönemidir. Bu aşamada tüm sigorta kolları birleştirilerek genel bir sigorta sistemi kurulurken bu sistemin adı sosyal güvenlik sistemi olarak ifade edilmiştir. Modern refah devleti, geniş kapsamlı bir vatandaşlık anlayışı ve sosyal haklar temelinde eğitim, sağlık, istihdam ve gelir dağılımı gibi birçok alanda amaçlar edinmiştir. 1929 yılında yaşanan dünya ekonomik bunalımı, birçok Avrupa ülkesi ve ABD'de refah devleti uygulamalarına hız kazandırdı. klasik iktisat politikalarının sorunları çözmede yetersiz kalması, kapitalist anlayışı, çalışanların ve yoksulların sosyal güvenlik ve sosyal yardım programına dahil olmaları, katılımcı bir temsil sistemi talepleriyle daha paylaşımcı ve hümanist bir çizgiye yönelmiştir. Gül 2006-146. Serbest piyasa işleyişinin sorunları çözmede yetersiz kaldığı ve bu nedenle devletin müdahale gereği 1930'lu ve 40'lı yıllarda Beveridge ve Keynes tarafından sıklıkla dile getirilmiştir. 1945-1975 yılları arasında yaşanan ve refah devletinin altın çağı olarak ifade edilen dönem, Keynes tarafından geliştirilmiş olan ekonomik ve sosyal açıdan etkin bir devlette, ekonomik büyümenin zorunluluklarıyla daha fazla sosyal adalet gerekliliği dengesine dayanmaktadır. Keynes, döneme yön veren eserinde klasik teorinin işsizlik sorununu çözmedeki yetersizliğini tespit ederek çalışmasında istihdamı belirleyen etmenleri ortaya koymaya çalışmıştır. Bu etmenleri yatırım ve tüketim yetersizlikleri olarak belirleyen Keynes, devletin doğrudan kamu harcamaları ve dolaylı vergi ve kredi politikaları biçiminde bu iki işlevi etkileme görevi olduğunu düşünmektedir. Rosenvallon 2004-44.